Ayrım 11.
Fikriye Bekir Çavuş da sofrayı toplarken Reis Paşa hep öyle dalgın ve düşünceli dışarıya çıkmıştı. Kalın bir sıcak. Yukarıda kuş tüyü beyaz bulutlar oldukları yerde sanki durmuş. Korunun sükun ve huzurunu Ağustos böceklerinin zenginliği bozuyor. O sigarası duman duman, düşünceleri karışık ve değişken, hem yürüyor hem içinden tartışıyor. Teessürat, mecliste tezahür etti, evet. Bilhassa muhalifler bedbinane nutuklarla feryat ediyor. Ordu nereye gidiyor, millet nereye götürülüyor? Bu harekatın bir mesulü vardır, o nerededir, onu görmek istiyoruz. Bugünkü elim halin, feci uzviyetin amili hakikisini ordunun başında görmek isterdik diyorlar. Bu mealde irad-ı kelam eden zevatın ima ve ifade etmek istediklerinin ben olduğuma şüphe yok. Nihayet Mersin mebusu Selahattin Bey kürsüden benim ismimi telaffuz ederek ordunun başına geçsin dedi. Bu teklife iştirak edenler çoğaldı, muarız olanlar da var. Fiilen ordunun başına geçmemi teklif edenlerin fikir ve maksatlarını ikiye ayırmak mümkün. Bir kısım zevat artık ordunun tamamen mağlup olduğuna, vaziyetin iadesine imkan kalmadığına, binaenaleyh davanın takip ettiğimiz davayı millinin kaybolduğuna hükmetmişler. İstiyorlar ki kendi tasavvurlarına göre münhezim olmuş ve inhizamı devam edecek olan ordunun başında benim şahsiyetim de münhezim olsun. Diğer bir kısım zevat diyebilirim ki ekseriyet bana olan emniyet ve itimatlarından dolayı samimi olarak ordunun başına geçmemi arzu ediyorlar. Kumandanlığı henüz fiilen deruhte etmemi mahzurlu görenlerin mütealası ise şu, ordunun önündeki ilk muharebede muvaffak olamaması, tekrar recaat etmesi uzak bir ihtimal değil. Böyle bir vaziyette ben fiilen ordunun başında olursam telakki-i umumiye nazaran son ümidin de zeval bulduğu gibi bir zihniyetin doğması muhtemel. Halbuki henüz vaziyeti umumiye son tedbir, son çare ve son kuvvetlerin feda edilmesini istilzam edecek mahiyette değildir. Binaenaleyh onlara göre efkar-ı umiyede son ümidin muhafazası için şahsen benim harekat-ı askeriyeyi idare etmem zamanı gelmemiştir. Ağustos böceklerinin yeknesak mızıkası birden susmuştu. Yoksa bir şeyden mi korktular? Beliren sessizliğe nerede olduğu bilinmez yuvalarından leyleklerin takırtısı yeniden yayılıyor. Etrafta pır pır serçe yavruları, zehirli sarı arılar, rengarenk kelebekler. Hayat bir devri daim halinde sürmektedir. Köşkten bir hayli uzaklaşmıştı. Dönse münasip olacak. Aslında hala onu tedirgin eden lehte ve aleyhteki onca fikre rağmen ahalide oluşan düşünce o şaşmıyor. Benim fiilen kumandayı deruhte etmem evvela bütün mecliste son çare ve son tedbir olarak telakki edilmişti. Meclisin bu telakkisi süratle meclisin haricine de intişar etti. Artık benim sükutum kumandayı fiilen deruhte etmeye ademi tehalüküm, adeta felaketi muhakkak ve karib olduğu fikir ve telakkisini umumi bir hale getiriyor. Bunu anlar anlamaz kürsüye çıkacaktır. İki çoban meclisin önünden istasyona doğru uzun tüyleri mehtapta pırıl pırıl bir tiftik sürüsüne geçirdiler. Açık pencerelerden içeriye tiz çoban ıslıkları biraz toz biraz ay ışığı giriyor. Gören kim? Hüsnü Faik gözlüklerini alnına kaldırmış, gözlerini her girip çıkanına açıp kapadığı kapıdan ayıramıyor. Beklediği Yunus Nadi çünkü o mebus bu sıfatıyla müzakereyi içeride izleyebilmektedir. Birlik gazetesinin ser muharriri de olsa celse hafi olduğu için Hüsnü Faik izleyemiyor. Ne kadar da uzadı. Mersin mebusu Selahattin Bey yeniden söz alınca sabrı tükenen Yunus Nadi kapıdan görünecekti. Kravatını çözmüş, ceketi kolunda, öteki elinde mendil, alnındaki teri siliyor. Bu üçüncü çıkışı gözlerini kısarak o tarafa baktı. Hüsnü Faik'i bıraktığı yerde gülümser görünce yanına yürüdü. Etrafında yoğun sigara dumanı, demli çay kokusu, alçak sesle tartışan birkaç mebus. Reis Paşa'nın başkumandanlığını meclis kabul edecek mi, etmeyecek mi? Yan yana gelir gelmez iki gazeteci dost sigaralarını yakıyorlar. Hüsnü Faik Bey ağzı burnu duman merak ettiğini sordu. Celse daha da uzayacak mı? Vaziyeti nasıl görmektesin mirim? Yunus Nadi Bey pofurdadı. Uzamaz mı birader? Bunların kısmı azamında Enver Paşa bir fikri sabit. Devri ikbalinde onun sıfatı başkumandan vekiliydi ya, Reis Paşa'nın başkumandanlığına katlanamıyorlar. Bu kadar basit. Hüsnü Faik iri iri baktı. Yalnız o kadar mı, yoksa başkumandanlık sıfatını münhasıran zat-ı şahaneye ait telakki edip Reis Paşa'ya ancak... Yunus Nadi bezgin yoksa kızgın mı sözünü kesti. Şu veya bu, müzakere bila sebep uzamaktadır. Kararın ittifakla ittihazı mucip, münakaşanın temadisi ise... Riyasette bulunan kim, Reis-i Sani mi? Evet dostum, Doktor Adnan Bey, o elinden gelen ardına koymuyor. Lakin... Meclis-i Milli'nin tarihi celsesi Reis Paşa Ankara mehafilinde yaygınlaşan türlü rivayet ve dedikoduyu önlemek için başkumandanlığa bizzat talip oldu. Hitabet kürsüsünde mesuliyetini müdrik ve vakur bir ifadeyle adeta tane tane dedi ki, Meclis azâ-i kiramının umumi surette tezahür eden arzu ve talebi üzerine başkumandanlığı kabul ediyorum. Müddeti ömrümde hakimiyeti milliyenin en sadık hadimi olduğumu nazarı millete bir defa daha teyit için bu selahiyetin 3 ay gibi kısa bir müddetle takdir edilmesini ayrıca talep ederim. Bir alkış tufanıdır kopmuştu. İkinci grubun muhalif mebusları bile pür heyecan ayağa kalkmış alkışlıyorlar. Mersin mebusu Selahattin Bey'in başkumandan mı vekili mi tartışmasının sırası mıydı? Biri giren öbürü çıkan iki mebus salonun kapısında lafa dağılmıştı. İçeriden müzakerenin uğultusu işitiliyor. Hatibe sert müdahaleler, çirkin imalar, taraftarların münakaşası. Kimmiş o? Lütfen efendim beyanı icap eder. Eşhas bahse mevzu değildir beyefendi. Mevzu bahis olan halası vatan ve millet. Kifayeti müzakere takriri arz ediliyor. Hangi kifayet beyim? Henüz mevzu vuzuh kazanamadı ki bu vaziyetteki hayli muğlak görünüyor. Birden Reis Paşa'nın yine vakur ve kendinden emin sesiyle tane tane söylediklerini işitiyorlar. Benim kanaatimce bu iş 15 günde nihayet bulmalıdır. Ve şunu bilmeliyiz ki askerlerimiz Yunan'ı çok tepelemiştir. Selahiyattar bir zat dedi ki Çanakkale'de bulundum. Bütün harbi umumi safhalarında bulundum. Bu harp hepsinden müthiştir. Bu yapılan harplerde askerin gösterdiği kahramanlıklar fevkaladedir. Birkaç nefer bir grubu kurtarmıştır. Yunus Nadi ile Hüsnü Faik birbirine baka kalmıştı. O sırada kapıda lafa dalmış iki mebus nihayet içeri girdiler. Kapılar kapanmış oldu. Ses kesildi. Hüsnü Faik Bey birden kendine gelecektir. Toparlanıyor. Gözlüğü de aldığından burnunun üzerine indirirken kaleme kağıda davrandı. Reis Paşa'nın dediklerini unutmadan kayda geçmeliyiz. Zannımca ser levha bile olur mirim. Birkaç nefer bir grubu kurtardı. Meclisin tarihi gizli celsesi sabaha karşı riyaset kürsüsünde oturan Doktor Adnan Bey'in şu sözleriyle sona erecektir. Efendim, başkumandanlığın reis Mustafa Kemal Paşa'ya verilmesine dair olan kanuna 183 arkadaş rey verdiler. 169 rey ile kabul edilmiştir. 13 arkadaş muhalif kaldı. Fakat açık celsede bu 13 arkadaşımız korkarız ki itimatsızlıklarıyla milli heyecanı azaltırlar. TBMM reisi sahnesi Doktor Adnan Bey'in o geceki endişesi gerçekleşmemiş, daha sonra yapılan açık celse oynamasında neticeyi o meclisi umumiye şöyle açıklamıştır. Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine başkumandanlık verilmesine dair olan kanun, isimler okunarak raya konulduğu zaman 184 zat iştirak etmiş ve 184 zat da kabul reyi vermiştir ve bu suretle kanun kabul edilmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın TBMM tarafından başkumandanlık makamına getirilmesi üzerine 7 Ağustos 1337-1921 tarihli Hakimiyeti Milliye gazetesinde neşrolunan Orduya ve Millete Beyannamesidir. Orduya ve Millete Beyanname. Büyük muharebeden çıktığımız en zayıf zamanımızda tekmil memleketi çiğnemek ve bütün ahaliyi mahvetmek için üzerlerimize hücum eden düşmanlara karşı milletçe birleşik ve pek kıymetli ordular meydana getirdik. Muhtelif ve pek çok cephelerde emsalsiz fedakarlıklarla milli hukuku müdafaa eden ve İnönü'de Yunanistan'ın istila ordularını iki defa tepeleyen bu ordularımız o kadar yüksek bir azim ve iman ile harbettiler ki düşman yalnız batı cephemizdeki ordularımıza karşı kralları başta olduğu halde tekmil Yunan ordusunu Anadolu'ya getirmeye mecbur oldular. Garp cephesinde vukua gelen son muharebelerde bu düşman ordusunu pek korkunç zayiata uğrattıktan sonra ordumuzun asli cevherinden hiçbir şey kaybetmeksizin bugünkü vaziyeti aldık. Bu kere düşman ordusu asli kaynaklarından ve hareket üssünden uzaklaşmış bir vaziyette karşımızdadır. Bütün kahramanca meziyetlerini ve yüksek vasıflarını en mühim muharebe meydanlarında tanıdığım ordumuzun tedbirli ve yüksek kumandan heyetiyle fedakar zabitlerine ve kahraman efradına ve atalarımızdan miras kalan mümtaz hasletleriyle sivrilen bütün millet fertlerine hitap ediyorum. Milli mukadderata el koymuş bulunan Büyük Millet Meclisi bugün beni ordunun muvaffakiyetinin teminine kefil olan bütün tedbirlerde tam selahiyet ile mücehhez kılarak meclis riyasetinden başka bütün ordular başkomandanlığına memur eyledi. Sizlere bu beyannameyi yazdığım dakikadan itibaren inayeti sübhaniyeye dayanarak ve iftihar ederek büyük ve şerefli vazifeyi yapmaya başlamış bulunuyorum. Bana bu vazifeyi vermiş olan meclisin ve o meclise temsil edilen milletin kat'i iradesi, hareket tarzımın mecrasını teşkil edecektir. Hiçbir sebep ve suretle değiştirilmesi de imkan bulunmayan bu kat'i irade, mutlaka düşman ordusunu mahvetmek ve bütün Yunanistan'ın silahlı kuvvetlerinden meydana gelen bu orduyu, ana yurdumuzun mukaddes ocağında boğarak kurtuluş ve istiklalimize nail olmaktır. Memleket ve milletin maddi ve manevi bütün kuvvetlerini bu neticenin elde edilmesi yoluna sevk etmek ve yöneltmek için hiçbir tedbir ve teşebbüse müsamaha edilmeyecek ve ne zemin ve zaman ile ve ne de vatan mefhumu karşısında teferruattan ibaret kalan, diğer fikirleriyle kayıtlı olmayarak düşman ordusunun imhasından ibaret olan bu tek gayenin elde edilmesi için icap eden her şey yapılacaktır. Tevfik Allah'tandır. Bu beyannamenin ta neferlere kadar bütün ordu mensuplarıyla bütün memurlara ve ahali tabakalarına tebliğini rica ederim. Bütün vekaletlere, bütün ordulara ve müstakil livalara, müdafaa-i hukuk cemiyetleri, heyeti merkeziyeleriyle belediye riyasetlerine tebliğ olunmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Başkumandan Mustafa Kemal. Kefere'yi bu sefer de mağlup edemezsek. Hakimiyeti Milliye Matbaasında gecenin nemli serinliği, gazetenin sabah baskısı hayli ilerlemiş, kenarda bir lamba yanıyor, her geceki alacakaranlığın şaşmaz uğultusu. Yaşlı matbaa ustası gözlüklerini alnına kaldırmış, dudakları arasında sigarası, uzandı mürekkep yoğunluğuna bir göz atmak için. Yığının üstünden henüz ıslak bir gazeteyi alıyor. Bir süre baktıktan sonra elinde olmaksızın o günkü serhelefayı yüksek sesle okuyacaktır. Başkumandan Paşa'nın tekalifi milliyesi ki yekünü 10 adet olup şumuli umumi seferberliğin fevkinde görünüyor. Tatbikat-ı zımbında istiklal mahkemeleri faaliyete geçirilecek. Ankara'da, Konya'da, Eskişehir'de, Samsun'da ve Kastamonu'da. Yaşlı usta durdu. Gazeteyi katlayarak aldığı yere bırakırken göğüs geçirip başını sallıyor. Yandı millet. Sonra sigarasını dudakları arasından eline aldı. Ağız ve burun dolusu duman dökerek bu defa basbayağı kendi kendine dedi ki, kefereyi bu sefer de mağlup edemezsek hiç edemeyiz. Allah encamımızı hayretsin. İki numaralı tekalif-i milliye emridir. Ankara 7 Ağustos 1337 1921. Madde 1. Ordu melbusat ve teçhizatının temini zımmında aşağıdaki tedbirler ittihaz edilecektir. A. Her kaza merkezinde bulunan kaza hane adedince birer takım çamaşır, birer çift çorap ve çarığın en son 10 Eylül 1337-1921 gününe kadar ihzarı ve komisyonlar ambarlarına tevdiği zaruridir. Misal olarak 10 bin hanelik bir kaza sureti katiyede 10 bin takım çamaşır ve 10 bin çarık ve çorap tevdi edecektir. B. Ziyadesiyle fakir bir hanenin bu hibeden muaf tutulması ve fakirin payının variyetli bir başkasına tahmili, toplama ve hibe komisyonunun vazifesi meyanındadır. C. Toplanan çorap ve çamaşır ve çarıklar mahalli komisyona halk tarafından teslim edilecek ve toplananlar komisyonun her vazifelisinin mesuliyeti altında muhafaza edilecek ve hibe sahiplerine komisyonlarca hibe miktarını ve gününü tespit eden bir makbuz tevdi edilecektir. D. Bu emri alan her komisyon reisi, vazifeli olduğu kazanın hane adedini emri aldığı günden 10 Eylül 1337-1921 tarihine kadar verilen vazifeyi hitama erdireceğini telgrafla levazımat-ı umumiyeye bildirecektir. E. Emrin icrasında en ufak suistimali görülenler hıyanet-i vataniye ile suçlanacaklardır. F. Bu emir bütün kazalara hemen tamim edilmek üzere vilayet ve sancaklara ve istiklal mahkemelerine ve malumat kabilinden vekaletlere ve cephe kumandanlıklarına tamim edilmiştir. Büyük Millet Meclisi Reisi Başkumandan Mustafa Kemal. Açık Söz Gazetesi 10 Ağustos 1337-1921 Kastamonu. Her birisi kolu sırmalı birer çavuş. Katrancı yöresinde Yıldıztepe, Polatlı'nın 30 kilometre kadar güneyindeydi. Yer yer kayalık, henüz dağılmamış sabah sislerinin tülbent beyazı örttüğü, bodur ağaçlarla gölgeli, hayli dik bir yamaç. Nereden koptuysa görkemli ibiği, ilginç gagasıyla bir kuş, halkın ibibik dediği çavuş kuşu birden çıkageldi. Sivri kayanın ucuna kondu, ne var ki nal seslerini duymasıyla havalanması bir oluyor. Uzaktan tepeye tırmanan bir grup atlı, içlerinde beyaz atına binmiş Başkumandan Mustafa Kemal Paşa hayal meyal seçiliyor. Etrafında Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Fevzi Paşa, Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa, onun Erkan-ı Harp Dairesi Reisi Miralay Asım Bey, Paşa'nın yaveri Muzaffer Bey, 5-10 adım gerilerinde seyisleri. Reis Paşa daha çok araziyi incelemekle meşgul görünen Fevzi Paşa'yı sağına almış. İsmet Paşa ile konuşuyor. O sırada diyor ki, itiraf edelim ki Halide Edip Hanım bir timsali cesarettir. İsmet Paşa doğruladı. Eskişehir'de faal ve gayyurdu paşam, bazı halleri var ki değme yiğit. Mustafa Kemal Paşa gülümsedi. Bilir misiniz bu sefer ne yaptı? Cephede bilfiil harp etmek için müsellah vazife istiyor. Türk kadını böyle olmalıdır. Bir ara atını durdurup araziyi gözleriyle bir daha ölçüp biçen Fevzi Paşa, Mustafa Kemal Paşa'ya yönelmişti. Uzattığı eliyle gösterip Mustafa Kemal'e soruyor. Sizce cephenin sol cenahını şu tarafa mı vereceğiz paşam? Mustafa Kemal Paşa dikkatle onun gösterdiği tarafa baktı. Gözleri kızılmıştı. Sanki bir şeyi hesaplıyor. Kısa bir sükut geçti. Atların aksırıkları ve nal seslerine çevrelerinde uçuşan kuşların cıvıltısı, hatta uzaktaki bir çoban kavalı karışıyor. Arada rüzgarın ıslığı. Nihayet kavaklı Fevzi Paşa'ya döndü. Arazi bizi aldatıyor hocam dedi. Noktayı nazarım odur ki cephenin sol cenahını tayin etmemiz ancak az sonra İnli Katrancı'ya çıkmamızla mümkün olacak. Bir süre sonra Mustafa Kemal Paşa ve maiyeti atlarını seyislerine bırakmış, elleriyle bazı yerleri işaret ederek konuşa konuşa İnli Katrancı tepesinde yürüyorlardı. Bütün araziye hakim bu yalçın kayalıklarda uzaktan kaybolmuş gibi görünüyorlar. İrtifa artınca rüzgarın ıslığı sanki bilendi, daha ince, daha da keskin. İnsanın aklına mahiyeti meçhul felaketleri, dehşetengiz ihanetleri getiriyor. Uçarı kuş cıvıltıları kaybolmuştu. Zaman zaman yırtıcı bir kuşun vahşi çığlığı o kadar. Güneş uzakta devasa bir yangına dönüşmüş ihtişamla batıyor. Son ışıkları başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere hepsini kızıla boyamıştır. O sigara dumanları arasından memnun ama ciddi, bizi buraya Allah gönderdi dedi. Artık keyfiyet tebellür, vaziyet takarrür etmiştir. Bütün arazi ayaklarımızın altında, her şeyi ve her yeri avucumuzun içi gibi görüyoruz. Fevzi Paşa'ya döndü. Mutabık mıyız paşam? Fevzi Paşa hafif mütebessim cevap verecekti. Ona ne şüphe, ben Nikbinim paşa, düşmanı Sakarya'nın şarkında behemal yeneceğiz. Mustafa Kemal Paşa bu defa İsmet Paşa'ya dönerek soruyor. Sen ne düşünmektesin İsmet? Hoca Paşa'nın Nikbinliğine iştirak ediyor musun? İsmet Paşa'nın gözleri ufuktaki muazzam yangına dalmıştı. Kendi kendine konuşur gibi cevap verdi. Pek şüphe yok paşam, fakat... Biraz susup arkasından ekledi. Vaziyeti bir de harita üzerinde tetkik edeceğim. Yüksek kumanda heyeti yine aralarında konuşarak atlarına doğru yürüyorlar. Onların döndüğünü gören seyisler atları getirecekti. Az sonra bir araya gelmişlerdir. Herkes atına binmeye davranıyor. Mustafa Kemal Paşa yanı başında yaveri Muzaffer Bey seyisin yularından tuttuğu atına bindi binecek. Nedense biraz dalgın, bir kere daha araziye bakıyor. Önlerinde uçsuz bucaksız uzanıp giden yurt toprağı, döndü bu defa tekrar kaybolmak üzere olan güneşe baktı. Gözlerinin maviliği ufkun kızıllığından yine o ürkütücü eflatuna dönmüştü. Belki de bu dalgınlıktan atına binmeye davranınca ayağı birden üzengiden kaydı. Hızını alamayıp kayaların yosunluğu sertliği üzerine yüzüstü düştü. Mustafa Kemal düştüğü yerde öylece kalmıştır. Sanki kalkamıyor. Atına henüz binmemiş olan Fevzi Paşa ile binmiş olan İsmet Paşa o anda göz göze geldiler. İkisinin de yüzünde ve gözlerinde aynı derin kaygı. Fevzi Paşa Mustafa Kemal Paşa'nın düşüp kaldığı yere koşar adım yürüyüp başına diz çökerken seyise ve yaverine emrediyor. Çabuk bir matara getirin. O esnada atından inmiş olan İsmet Paşa da gelmiştir. Reis Paşa'nın başına diz çöküyor. İsmet Paşa çaresiz, zannımca bayıldı, bir hekim bulabilseydik, lakin dağ başındayız. Yaver Muzaffer Bey koşarak bir matara getirdi, Fevzi Paşa'yı uzatıyor. Paşa omuzundan tutup çevirmek istediği anda Mustafa Kemal'in kımıldadığını fark etti. Sonra o kendiliğinden döndü, biraz mütehayir, biraz mahcup, biraz mustarip görünüyordu ama yine de gülümseyerek, tam da sırasıydı dedi, hayra işarettir diyelim. Kalkmaya davranıyor, endişeye mahal yok, iyiyim. Acısını belli etmemeye gayret ediyordu, doğruldu. Bu defa ayağını üzengiye dikkatlice koyup adeta sıçrayarak atına binecektir. Paşalar da atlarına binmişlerdi, bir araya gelirler. Mustafa Kemal Paşa atına bindikten sonra gözlerini kısarak az önce düşmesine sebep olan uçsuz bucaksız topraklara dönüp bir kere daha bakıyor. Gözlerinin engin mavisi grup kızıllığıyla karışınca yine o biraz mor, biraz lacivert, irkiltici eflatuna dönüşmüştür. Yalçın kayalıklarda rüzgarın vahim ıslığı görünmez bir devin anlaşılmaz diş ağrısı gibi uzayıp gidiyor. Mustafa Kemal gizlemeye çalıştığı acıdan dişlerini sıkarak tam o sırada biraz da hınçla işte dedi, Konstantin'in kafasını burada kıracağız. Cebeci Askeri Hastanesi çıplak mavi gökyüzü altında sanki yorgun ve bezgindi. Cümle kapısı önünde hayli hareketli bir giriş çıkış kalabalığı göze çarpıyor. Hemşireler, hasta yakınları, neferler, bazı hafif yaralılar tütün içerek bekleşiyor. Aralarına bembeyaz uzatılmış bir iki sedye. Kapı civarındaki bir araba kıyameti kopararak o sırada hareket edecektir. Arkasına dağılmak bilmeyen ağır bir toz yoğunluğu. Doktor Murat Bey elinde röntgen filmleriyle röntgen dairesinden çıktı. Salon boyunca hızlı hızlı ilerledi. Hastahane ağzına kadar dolu, kendi yaralıları yetmezmiş gibi Eskişehir Hastanesi'ne tahliye edilen yaralıları da yatırmışlar. Koğuşlar tıklım tıklım, bazı yataklarda çift nefer yatıyor. Ayrıca salonda, hatta koridorlarda başlarında hemşireler ya da sıhhiye neferleri, sedyeleriyle uzatılmış olanlar, formol, tentürdiyot ve tütün kokan ağır ve kötümser bir hava, muharebe yorgunluğu. Doktor Murat Bey elinde röntgen filmleriyle Doktor Mim Kemal Bey'in bulunduğu odaya yürüyor. Mim Kemal Bey odasında Doktor Adnan ve Miralay Kazım Beylerle fikir teatisinde bulunuyordu. O ayaklıdır. Doktor Adnan Bey yazıhane, Miralay Kazım Bey ziyaretçi koltuğuna oturmuş. Ellerinde sırmalı, beli ince bardakları çay içiyorlar. Havada sigara dumanına dönüşmüş somut ve kalın bir endişe dalgalanıyor. Adeta elle tutulabilir. Pencere camında bir arı ısrarla yükselip alçalan vızıltısı odadaki gerilimi arttırıyor. Doktor Adnan Bey Mim Kemal Bey'e soruyordu. Senin teşhisin nedir Kemal? İltihap filan mı? Doktor Mim Kemal Bey omuzlarını kaldırdı. Teneffüste müşkilat çekiyor. Kaburgalarında kırık hissettim. Vaziyeti röntgen tevhir edecek. Cevap kapıdan geliyor. Etti bile. Üçü de sesin geldiği yana döndüler. Doktor Murat Bey elinde röntgen filmleri kapıdan pencereye yürürken devam etti. Üç kaburga kemiğinde kırık müşahede ettik. Siz de göreceksiniz ya, vaziyet ciddidir. Konuşurken bir yandan da filmleri cama yapıştırıyordu. Doktor Mim Kemal ve Adnan Beyler gelmiş iki yanına durmuştu. Gözleri filmlerde. Miralay Kazım Bey kalkmamış, oturduğu yerden bakıyor. Neticede Mim Kemal Bey Doktor Murat Bey'e hak verdi. Evet haklısın azizim. Sonra Adnan Bey'e dönüyor. Gördünüz mü Adnan Bey? Size şüphemi arz etmiştik. Kırık tam da hissettiğim mevkidedir. Adnan Bey'in canı sıkılmıştı. Ne talihsizlik dedi. Yunan ordusu yeni bir taarruza geçti geçecek. Başkumandanın kaburgası kırılıyor. Sustular. Odaya çöken tatsız sessizlikle camlardaki arının vızıltısı asap bozucu bir yoğunluk kazanmıştı. Miralay Kazım Bey oturduğu yerden sormak gereğini duyuyor. Maneviyatı ne merkezdedir? Mim Kemal Bey gülümsedi. Harika, ona bir diyecek yok. Vaziyetten zamanda haberdar olabilmek maksadıyla içeriye telefon bağlattı. Erkan Harbiye ile adeta dakika başı temas halindedir. Yanında kimse var mı? Evet, Fethi Bey duymuş geldi. Ali Fethi Bey Miralay'ım, hani çocukluk arkadaşım. Malta'dan İngilizler geçenlerde serbest bırakmışlardı ya. Mim Kemal Bey Doktor Murat Bey'e dönerek sonra uyarıyor. Doktor derhal başhemşireyi bul. Vakit kaybetmeden müdahale etmeliyiz. Tedariki zaruriye bir an önce. O sırada Mustafa Kemal Paşa alelacele odasına uydurulmuş sahra telefonuyla konuşuyordu. Rahatsızlığını unutmuş gibidir. Dikkatini dinlediğine vermiş. Anladığım şu ki düşman ileri harekata devam ediyor. Yunan karargahı Sivrihisar'a nakledilmiş. Bizim müfrezelerin... Cümlesini yarıda kesti. Bir süre susup keskin mavi bakışları Fethi Bey ile Aize'yi dinliyor. Sonra bıraktığı yerden... Şimdi bana bak diye devam edecektir. Bizim müfrezelerin tamamı Sakarya'nın Şarkı'na intikal etti mi? Evet. Umumi karargah? Alagözde. Evet. Vaziyetin inkişafına dair dakika başı rapor istiyorum. Anlaşıldı mı? Reis Paşa'nın yatırıldığı sıradan bir hastane yatağı, odasında dağınık bir çıplaklık hüküm sürüyor. Karşısındaki tek iskemlede Ali Fethi Bey oturmuş, sevgi ve saygıyla karışık bir şefkatle onu izliyor. Sesi düşüncelidir. Vakit dar, muharebenin eli kulağında görünür paşam. Ankara'nın ahvalini beğenmedim. Ricat havası esiyor, Kayseri yolunu tutan tutana. Mustafa Kemal Paşa onu başıyla tasdik etmekteydi. Susar susmaz ilave etti. Bilhassa endişeyi mucip olan kuvvetlerin muvazenesizliği. Cümlesini tamamlayamıyor. Kapı açılmış, yanlarında hemşire ve sıhhiyecilerle içeriye Doktor Mim Kemal ile Doktor Murat Bey girmişti. Paşanın kırığını sarmak için bulabildikleri edevat-ı zaruriyi getiriyorlar. Mustafa Kemal Paşa'nın çehresine biraz da şakacı bir hayret beliriyor. Hayrola çocuklar, ne oluyoruz? Doktor Mim Kemal Bey ellerini ovuştura ovuştura diyor ki, Paşa Hazretleri, maalesef teşhisim doğru çıktı. Üç kaburga kemiğinde kırığı tespit ettik. Mustafa Kemal Paşa ellerini iki yanına uzatarak Fethi Bey'e döndü. Hayli keyifsiz. Hay aksi şeytan dedi acı bir tebessümle ilave ediyor. Zannedersin ki Cenab-ı Hak Konstantin'in tarafındadır.